Ayın 15'inde ve 16'sında İstanbul'da yürüyüşler başladı. Bu yürüyüşler her iş yerinin kendi iş yeri sendika temsilcilerince organize ediliyor. Yürüyüş boyları şöyle gelişti. Pendik'ten İstanbul'a doğru Ankara asfaltından, yine demiryolu üzerinden Haydarpaşa'ya doğru demir yolunu da kullanarak, trenleri de kullanarak işçiler Haydarpaşa'ya doğru yürüyüşe geçtiler. Kadıköy'e ve Haydarpaşa'ya doğru. İkinci bir kol, ki bunları bunlar da Levent'ten, 4. Levent'ten başlayıp Taksim'e doğru yürüyüşe geçtiler. Bir başka kol da Silahdar'dan ve Topkapı tarafından yürüyüşe geçti. Fakat bu yürüyüşler devam ederken Kadıköy'den itibaren gemilerin çalışması yasaklandı. Hatta sandalların bile çalışmasına müsaade edilmedi. Dolayısıyla karşıya geçme imkanı bulamadı oraya gelen işçiler. Birleşip Taksim'e çıkmak istiyorlardı. Topkapı'dan gelenlerle Levent'ten gelenleri de bir araya getirmemek için köprüler açıldı. Dolayısıyla o açılır kapanır köprülerin şeyinden işçiler tekrar bir araya gelemediler. Aynı olay 16 Haziran günü de devam etti. Ama 16 Haziran günü saat sanıyorum 15 sularında Kocaeli'nde ve İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildi. Çünkü aynı olay Kocaeli'nde de aynı yürüyüşler, mitingler yapılıyordu, Gebze'de yapılıyordu. Hatta yurdun çok çeşitli yerlerinde yapılıyordu. Ve gene yalnız diske bağlı sendikaların işçileri değil, Türk İş'e bağlı sendikaların işçileri de yürüyüşe katılıyorlardı, katılmışlardı. Yürüyüşler başladıktan sonra iş yerindeki sendika temsilcileri hem yürüyorlar hem geçtikleri yerlerdeki telefonlarla genel merkeze şu anda şuradayız, şimdi şuraya doğru yürüyoruz, herhangi bir olay yoktur deyip telefonu kapatıyorlardı hemen her taraftan. Böylece merkeze devamlı bilgi akıyordu. O itibarla işçilerin nerede, hangi şartlarda, nasıl yürüdükleri ve nerelere kadar geldiklerini takip etmek merkezden mümkün oluyordu. Şimdi bu yürüyüşler devam ederken, demin dediğim gibi temsilciler, baş temsilciler devamlı merkezle irtibat halinde bulunuyorlardı. Örneğin işte Topkapı'dan yürüyen işçiler kendilerinin önünü askeriyenin tanklarla kestiğini, böylece yürüyüşe devam edemediklerini ama geride dönmediklerini söylediler. Bilahare tekrar telefon ettiklerinde bir kız arkadaşımızın, bir kız, bayan üyemizin elinde bir demet çiçekle tankın üzerine çıktığı, askere o çiçeği verip öbür tarafa geçtiğini, bunun üzerine bütün herkesin tankın arasından tekrar yürüyüşe tankları da aşarak devam ettiklerini beyan ettiler. Nitekim ben demin anlattığım 1. Ordu Komutanlığı'nda arkadaşlar içeri girdikten sonra orada dururken bir telsizden de devamlı askeriye haber alıyordu. Tıpkı maç anlatır gibi, işte işçiler şu anda Philips fabrikasının önüne geldiler. İşçiler şu anda falan yerdeler. Barajı aştılar, önüne baraj kuruldu askeriye tarafından. Barajı aştılar, yürüyüşlerine devam ediyorlar gibi çok heyecanlı konuşmalar yapılıyordu. Oradan da bunları kendim kulağımla dinlemiş oldum. Sanıyorum ki bu tarafta Arçelik, yani Kadıköy tarafında, Pendik tarafında Arçelik, karşı tarafta Türk Demir Döküm Fabrikası, Silahlar'da Türk Demir Döküm Fabrikası ilk başlatanlardı. Çünkü onlar zaten nirengi noktalarda olan iş yerleriydi. Onlar yürüyüşe başladıkça, geldikçe yolun üzerindeki fabrikalarda olan eklenmeye başlamış ve böylece geniş bir katılım sağlamış. Şimdi tabii çok kesin bir rakam vermek mümkün değil ama o zaman basına yansıyan rakamlar mühim. O rakamlarla 200 bin kişinin, 150-200 bin kişinin yürüyüş yaptığı söylenir. Hatta 14 Haziran günü hatırladığım kadarıyla Milliyet Gazetesi yarın disk eyleme başlıyor diye de bir başlık atmıştı. Maden İş Sendikası'nın o tarihteki gazetesinin başlığı, manşeti, işçi sınıfı hazır ol, büyük savaş başlıyor idi. Bunlar hep 12'sinde, 13'ünde, 14'ündeki o toplantılarda alınan kararların sonucunu ilan ediyordu. 16 Haziran günü de aynı olaylar aynı şekliyle devam etti, aynı sıcaklıklar. Akşam daha aldık, ertesi gün tekrar başladılar. Ve öğleden sonra sıkı yönetim ilan edilmiş olmasına rağmen yürüyüşleri devam etti. Bilahare birçok fabrikada bu sefer çalışmama, oturma eylemleri yapıldı. Ayın 22'sine kadar süren eylemler oldu. Bu arada işçiler çeşitli vesilelerle ellerinden gelen her türlü imkanı kullanarak hareket ediyordu. Mesela şimdi size bir telgraf metni okuyacağım. Bu yaklaşık 70 fabrikanın Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine çektiği telgraftır. Bu telgraflarda metinler aynı değildir. Yani bir kalıptan çıkmış, basılmış, gönderilmiş denilemez. Ama içeriği bakımından aynı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Ankara. Sınıfsal ve anayasal haklarımızın savaş bilincine ulaşan işçiler olarak bizi patronlara ve Amerikancı sarı sendikalara köle yapacak yasalara karşı anayasal direnme hakkımızı mutlaka kullanacağız. Bu davranış yasa projelerinin meclislerden geri alınıncaya dek sürdüreceğiz. Bu uyarımızı dikkate almadığınız takdirde sorumluluğun bizzat bize ait olmadığını hatırlatırız. Sungurlar İşyeri Anayasal Direniş Komitesi adına başkan diye bir arkadaşımız